İyi akşamlar. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza başlıyoruz. Bu akşam arkadaşlarımla birlikte müminlerin veli karakteri ve vicdan konusundan bahsedeceğiz işin.
Hocamızın geçen gün anlattığı konudan başlamak istiyorum. Zaten bizim konuşmamız da onun üzerine şekillendi. Hocamız çok güzel anlatmıştı. Veli, şimdi insan zanneder ki koruyuculuk, dostluk, kardeşlik hep kan bağı olan kardeşle ya da kan bağı olan anne babayla oluyor. Halbuki bu yanlış bir inançtır. Tabii ki onlarla da oluyor. Fakat onun yanında Müslümanlar da birbirlerinin velisidir. Yani bir Müslüman kendi kardeşini, Müslüman kardeşini her ne pahasına olursa olsun korumak, kollamakla mükelleftir. Kendi nefsinden üstün tutmakla mükelleftir. Bunu tamam bir ana baba yapar. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar gösterirler. O çocuğu yetiştirmek için her türlü şeyi göze alırlar. Kendileri yemez, yedirirler. Öyle bir ahlak vardır. Kardeşi olur, abisi olur. Alabildiğine korur onu. Her fırsatta, her şartta mutlaka onun üzerine titrer. Bu ahlakı biliriz biz genel olarak. Nasıl bir fedakarlık anlayışı olduğunu. Fakat genel olarak biliyorsunuz toplum içinde öyle bir şey genel olarak yaşanmaz. Yani ne kadar samimi dostunuz olursa olsun o sizin kendi hayatını öne atacak kadar ön planda tutmaz. Veya kendisi yemeyip sizi yedirme gibi bir genel olarak söylüyorum tabii bunu vardır elbette istisnalar. Kendisi yemeyip sizi yedirmeyi veya kendi evini size vermeyi hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünmez. Halbuki Müslümanlar arasında işte veli ahlakı denen şey, Kur'an'da tarif edilen ahlak böyle bir ahlaktır. Yani ben mesela burada mümin kardeşlerim var benim Müslümanlar. Hayatın pahasına onları korurum. Bu nasıl ailede bir anne babanın çocuğu için yaptığı bir şeydir. Çünkü onlar onun velisidir. Müslümanlar arasında da bu şekildedir. Müslümanlar da her bir kardeş için, Allah rızası için canını vermeye, malını ortaya koymaya, her türlü ihtiyacından feragat etmeye, her türlü imkanı ona sunmaya atılırlar. İşte bu veliliktir. Dolayısıyla buradaki bütün kardeşlerim için ben veli konumundayım. Buradaki kardeşlerim benim için veli konumundalar. Bu işte öyle bir ayrım getirir. Fakat bunda istisna olmaz. Allah'tan korkuyorum diyen bir Müslüman o görevi üstüne almış oluyor. Bunda hocamız tabii Muhacir Ensar bunları örnek vermişti. Onları da birazdan konuşuruz. Fakat bildiğimiz anlamda velilik budur. Koruyuculuk. Gerektiğinde kendin zorda kalırsın ama kardeşini orada rahat ettirirsin. Gerekirse kendin evden çıkar zorda kalırsın ama kardeşini o sıcak eve yerleştirirsin. Veliliğin anlamı budur ve Müslümanlar gerçekten bu ahlak üzerine kurulmuştur sistemleri. Çünkü Kur'an'a uyanlar bunu yapmak zorundadırlar.
Olduğunda yani Müslümanlar birbirinin velisi olmadığında Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diye Allah bildiriyor. Demek ki zaten Allah'ın bizden istediği şey bu. Eğer biz birbirimizin velisi olmazsak yeryüzünde şu an olduğu gibi fitne olur. İnşallah biz belki kendi aramızda buna çok dikkat ediyoruz ama dünya çapında bütün Müslümanlara hakim olması gerekiyor.
Kur'an ahlakına uyan Müslümanların yaşayacağı bir sistem bu zaten. Hocamız söylemişti, İslam topluluğu olduğunda doğal olarak öyle yaşanır. Ona uymayan, zaten velilik görevini yerine getirmeyen, aksini yapmak Allah korusun haram olur demişti. Yani o çok üstün bir sevgi, o Allah'a olan sevginin Müslümanlar üzerinde bir tecellisi olmuş oluyor. Halbuki dışarıda olan insanlar da, yani Müslümanlığı tam bilip benimsememiş, Kur'an'ı tam öğrenmemiş insanların da aslında rahat ettiği sistem bu. Mesela biri evinden çıkıyor, ortada kalıyor, parası bitiyor, işini kaybediyor. Düşünüyor, ben acaba nasıl kiralık ev bulurum, nasıl para kazanırım, ne yerim, ne içerim, çocuklarıma ne yediririm diye düşünüyor. Ama Müslüman olduğunda ve İslam topluluğu içinde yaşadığında insanlar böyle bir derdi, endişesi olmuyor. Çünkü biliyor ki Müslüman topluluğu kendi aç bile olsa Müslüman kardeşini doyurur. Yani hiçbir şekilde ben nerede kira bulacağım, nerede yemek yiyeceğim. Çünkü hemen sofrasını ona verir, hemen evini ona açar. Eskiden de peygamberimiz döneminde de bu şekilde olmuş. Ve Müslüman ahlakını yaşadıkça da biz bunu yapmakla yükümlüyüz hepimiz.
Müslüman bunu yapmak için hiçbir zaman sıkılmazdı. Evet. Ömür boyunca hayat önce kardeşlerini her zaman destekler, her zaman savunur. Bir gün bile demez ki hani bugün de artık
bırakalım yani. Evet. Bugün de artık yeter demez yani. Sonuna kadar, hayatının sonuna kadar ihtiyacı olan bütün kardeşlerinin yanındadır her zaman.
Bir de bu bir seçim değil. Allah Kur'an'da bunu farz olduğunu söylüyor. Hocamız zaten günlerde de çok detaylı anlatıyor. Aksini yapmak da Kur'an'a göre haram. Nasıl namaz kılmamak haram? Namaz kılmak Allah'ın emri ve farzdır bize. Asla bir seçimi yoktur Müslüman'ın. Zevkle o ibadeti yapar. Bir Müslüman, ben Allah'a iman ediyorum Müslüman dedikten sonra da diğer Müslümanları zaten velayeti altına girer. Orada artık o ahlakta bir seçim hakkı kalmıyor. O zaman sen her şeyinle o Müslümanı koruyup kollamak zaten ölene kadar durumunda oluyorsun. Kur'an'ın çok güzel bize kazandırdığı bir ahlak güzel.
Gelecek korkusu çünkü insanın hayatının tamamını meşgul eden bir şey oluyor ve çok çok zarar veren bir şey. Müslüman olduğunda tamamı Allah'ın dinini anlatmaya, tebliğ etmeye adadığı için Müslüman, Allah rızası için, o zaman kafası salim oluyor ve öyle bir şey düşünmeyip doğal olarak rahat rahat Allah'ın dinini anlatmaya devam ediyor.
Bir de dışarıdaki hiçbir ahlakla kıyas olacak bir şey değil. Yani bir yerle örneklendiremez insan bunu. Mesela anne babanın doğru yani, ama bu Kur'an yine ölçülerinde bir anne babanın çocuğu sahiplenmesi gibi bir velilik. Ya da bir abinin kız kardeşini sahiplenmesi, ama bu da Kur'an ahlakına göre bir abinin kız kardeşini. Yoksa biz günümüzde çok örneğini görüyoruz. Hatta ünlü sanatçılarımızla da, hatta hocamız çok üstünde durmuştu. Yaşlandıktan sonra çocuğu annesini huzur evine gönderiyor. Orada mesela bakımsızlıktan, ilgisizlikten o kişi belki de üzüntüden Allah sebep kılıyor. Mesela hayatını kaybediyor. Ya da işte annesi babası oluyor. Hocamız hep anlatır, Oktar örneğinde de olduğu gibi hastalanıyor. Müslümanlar varlarını, yoklarını, canlarını ortaya koyuyorlar. Sadece tek bir Müslümanın hayatını gerekirse bir gün daha uzatabilmek için, ama Kur'an ahlakına göre yaşamayan anne baba ne gerek var? Zaten çok ileri bir hastalık boyutunda, zaten ölecek, ona para harcamaya ne gerek var diyebiliyorlar. O yüzden mutlaka bunun için ya anne baba çocuğuna böyle yapar değil. Kur'an ahlakının yaşandığı anne baba mesela çocuğuna o velayeti gösterir. O yüzden Kur'an ahlakının yaşandığı bir toplulukta ancak bu ahlak yaşanır. Yoksa hani Kur'an ahlakının yaşanmadığı, tam sevginin hakim olmadığı, şefkatin, merhametin, Allah'ın farzlarının, haramların, helallerin gözetilmediği bir toplumun mümkün değil bunun yaşanması. Hiçbir örneği de yoktur toplumda, ama derler. Mesela hiçbir karı koca arasında böyle bir sadakat, vefa yoktur. Çok örneği var. Karısı kanser oluyor, hemen ortada bırakıyor. Çünkü Allah korkusu yok, çünkü vicdanı yok, haysiyeti yok. O anlamda bir onuru olmuyor. Kur'an'a göre olmuyor, ama kendine göre cahiliye anlamında sorsanız çok onurlu ve haysiyetli oluyor. Ama Kur'an'a göre işte orada bir şey zaafı oluyor. Yani ahlak zaafı oluyor. Onda da Allah hep bir hüzün, üzüntü yaratıyor. Dışarıdaki insanların dediğin gibi hepsinde gelecek korkusu sürekli hakim. İnsanları çürütüyor içten içe, bedenleri çöküyor o korkuyla yaşadıkları için. Halbuki hiçbir Müslümanın hayatı boyunca olmayacak bir his, yaşamayacağı bir his bu inşallah.
Aslında ayet hatırlatmak istiyorum. Şeytanla Allah'a sığınırım. Bilmez misin ki gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. Şimdi biz ilk hocamızla tanıştığımızda, geldiğimizde hep bize anlatılan çok önemli bir şey vardı. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yani Allah bize nasıl bir ahlak, güzellik, mesela Allah çok sever. O şekilde sevmek. Yani o kararlılıkta olmak, o sevgiyi sürekli yaşamak. Şimdi veliliği de, Allah'ı veli edinen bir insanın hali tavrı başka olur. Çünkü Allah her saniyemizde bizi kolluyor. Bakın uykumuzda dahi. Biz uyanıyoruz, Allah vermesin. Allah'ı unutabiliyoruz o an için. Ama Allah bizi unutmuyor. Yaşatıyor. Her bir hücremize oksijen gidiyor. Demir işte, bütün sistemlerimiz muazzam çalışıyor. Kalp atıyor. Yani her şey yerli yerinde. Müthiş oluyor. Allah bizi diriltiyor. Yatağımızdan kaldırıyor. Güne başlatıyor. Her şeyimizi veriyor. Yemeğimizi orada buluyoruz. Tamam, sebepler olabilir dünyada ama hepsini Allah veriyor. Her şeyimizi hazır buluyoruz. Yani mümkün olan her şeyimiz. Allah bizi mutlu edecek sürprizler yaratıyor gün içinde veya hayatımızın içinde. Allah sürekli bizi koruyor, kolluyor. Bakın o koruma, kollama sürekli devam ediyor. Ama sürekli bizim unuttuğumuz bir anda da devam ediyor. Allah'la birlikte olduğumuz bir anda da bizim hiç unutmamamız gerekiyor. O ayrı bir konu. Yani bu zaten Müslüman'ın hayatı Allah'la birlikte. Fakat Allah bizi her an koruyor, kolluyor ve her an ikram ediyor. İşte Allah'ı veli edinmek, Allah'a güvenip dayanmak Müslüman'da, yani o veli ahlakını kendisinin üzerinde de yaşatması demek oluyor. O ahlakı ben de yaşatacağım. Müslüman arasında bunun doğal olarak olması gerekiyor. Biz çünkü Allah'ın o ahlakıyla ahlaklanmış insanlar olmakla mükellefiz. En güzel, yani bütün güzellikleri içimizde yaşatmakla mükellefiz. Demin siz de söylediniz.
Yani bu sevinçle yapılan bir şey. Bu böyle öf be diyerek yapılabilecek bir şey değil. Yani zorda kalmış birini evini açarken bu senin zorluk. Hocamız geçenlerde mülteciler için açıkladı hatta. Evet. Bir misafir gelir dedi. Sen onu açarsın evini, barkını, her şeyini açarsın. İkinci gün ona surat asıp gitmesini beklemek olmaz dedi yani. Öyle bir ahlak yok Kur'an'da. Sen onu kendinden daha rahat bir pozisyonda tutmakla mükellefsin. Budur Müslüman ahlakı. Ama bu pratikte olmaz mı? Bu pratikte gayet güzel olur. Ve zaten Müslüman olanın zaten yapması bir şey. Peygamberimiz döneminde de biliyorsunuz Peygamberimiz hicret sonrasında geldiklerinde oradaki ensar evlerini açıyorlar. Geliyorlar, normal kendi evleri gibi yaşıyorlar. Bakın oradaki insanlar kendi evini açıyor. Hiç tanımadığı başka bir şehirden gelmiş Müslümanlar oraya yerleşiyorlar ve onlarla birlikte yaşamaya başlıyorlar. Evet. Orada övülüyorlar onlar. Her ikisi de övülüyor ve orada çok güzel bir İslam devleti, bir İslam oluşumu oluyor yani. Çok da güçleniyor Allah. Orada bereket veriyor.
Estağfurullah. Onlar aldı halim. Yani hicret etmeye karar verdiklerinde öyle bir şeye düşmüyorlar bile yani. Evet. Zaten eminler gittiklerinde Müslümanların onlara o imkanı sağlayacağından. Öyle bir gönül huzuru var Müslümanlarda.
Veli karakteri gibi Kur'an ahlakındaki diğer o mümin karakterlerini aslında yaşatmak için en önemli olan konu vicdan konusu çok önemli burada. Çünkü insan şimdi mantık ve vicdan aslında bazen yani burada birbirine karışabiliyor. Mesela işte örnek verdiniz. İşte bir insan işte yaralı birini ki hocamıza örnek vermişti geçen de gördüğünde. Şimdi orada vicdanın aslında ne yapması gerektiğini biliyor. Çünkü ayette de geçtiği gibi Allah vicdanı ilham ediyor. Nefse de fücurunu ilham eden ve ondan sakınmasında vicdan aracılığıyla zaten bunu ilham ediyor. Orada insan aslında doğruyu görüyor. Ama ondan sonra mantığına yatmıyor ya daha doğrusu nefsine hoş gelmiyor. Orada başka şeyler düşünerek bunu işte yaparsam yani tabiri caizse bir aslında bizim burada bahsettiğimiz bu güzel ahlak sanki enayilikmiş gibi. Yani neden ben yapayım ki işte böyle evet başıma bela gelir işte şimdi bulaşmayayım zaten başkası yapar gibi o vicdani sorumluluktan kaçınıyor aslında. Ha tabii aynısının kendisine yapılmasını insanlar bekliyor. Yani herkes kendisine vicdanlı davranılmasını işte açıkta kaldığında birinin ona evini açmasını zor durumda kaldığında yardım etmesini bekliyor. Ama bu tabii hep karşılıklı isterken çok cömert yani çok fazla istiyor ama verirken eli sıkı bir şekilde oluyor. Yani onun için vicdan konusu çok önemli. Burada aslında vicdanla yaklaşıldığında zaten hem ibadet olarak tabii ki veli özelliklerini taşımamız gerekiyor hem de zaten vicdanen Allah bunu ilham ediyor. İnsanın en çok hoşuna giden de aslında bu ahlak oluyor inşallah.
Müslümanların birbirinin velisi olması, birbirlerine gözetici, koruyucu olmaları da Müslümanlar için de çok büyük bir nimet. Çünkü bütün bu konuştuklarımızın yanında Allah ayetini de bildiriyor. İyiliği emreder, kötülükten men ederler diyor. Bu gerçekten insanın kendi başına kalmaması açısından da çok büyük bir nimet. Herhangi bir yanlışında, çünkü Müslüman da mutlaka hataya düşebilir. Müslüman kendisini sürekli geliştiriyor. Herhangi bir yanlış tavrında hemen yanındaki kardeşin onu uyarıyor olması, bu da onun için çok büyük bir nimet. Onu mutlaka kötü, yani hiçbir zaman bir Müslüman bir kardeşinin hatalı bir tavır içinde olmasına vicdanen müsaade etmez. Mutlaka onu Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle güzel ahlaklı uyarıp mutlaka onu tekrar güzel ahlaka çevirmek için çaba gösterir. O zaten onun ibadetidir, çok çok önemli bir ibadettir. Çünkü Müslümanlar bütün dünyaya örnek olarak ortaya çıkıyorlar. Tavırlarıyla, ahlaklarıyla, yaşadıkları hayatla bütün dünya Müslümanları birbirlerine örnek. Kur'an'a uygun tavır içinde yaşamaları da yine birbirlerine olan destekleriyle oluşuyor maşallah.
Bir de biz
bu
dünyada, müminlerin güzel ahlakını bahsettiğimiz Kur'an'da şu ayette geçiyor. Haşr suresi 9. ayette konumu şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'ye hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirirler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerini tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. İşte hocamız da çok üzerinde duruyor bu. Hani sevgisizlik egoistliği, bencilliği getiriyor diye. Evet. O yüzden Müslümanların birbirlerini çok sevmesi, koruyup kollaması bu fitneye de bir son verecek inşallah.
Bir de emanetçiyiz bu dünyada. Yani her şey emanet verilmiş. Bedenimiz emanet verilmiş. Mallarımız, sahip olduğumuz evler her şey emanet. Yani Allah onları zaten alacak. Yani biz sadece Allah rızası için o emaneti en mükemmeliyle kullanmakla mükellefiz. Yani bu dünyada ben mesela açıkta olacak bir kardeşim ama evimi açmayacağım ona. Hayatımın geri kalanında o vicdanla nasıl yaşarım? Senin anlattığın konu Piraye çok önemliydi. Hocanızın üstünde durduğu ve çok gerçekten insanı etkileyen bir konu. Mantık, vicdan. Bakın dünya mantık üzerine işliyor şu anda. Çok büyük bir kesim. Artık yani suların ortasında ölüyor insanlar. İşte perişan durumdalar. Hiç yani umurlarında değil. Çünkü o mantıkta, yani mantıkla davranınca insanların rahatının bozulmaması, devlet sistemlerine zarar gelmemesi, işte kurulmuş düzenlerine aykırılık olmaması. Yani hep bunlar var hayatlarının içinde.
Peki kendi halklarını hep öncelikli görüyorlar. O tabii. Gelecek olan ihtiyaç içinde olan değil, kendi halkını öncelikli görüyor. Halbuki orada vicdanını dinlemiş olsa öbürünün öncelikli olduğu çok açık.
Tabii ki o şekilde. Ve ama ayette mesela kendi öz nefsinden daha önde tutmakla mükellef. Yani tabii bundan sıkıntı duymuyor. Yani veriyor. Bundan sıkıntı duyuyor. O severek yapılan bir şey. Evet. Çünkü sonuçta biz emaneti ihtiyaç olan içinde olana veriyoruz. Bu Allah'ın sevdiği bir şey. İstediği bir şey. Allah böyle insanı sever. O insan da kendini sever. Yani hayatının geri kalanındaki o vicdan rahatlığı başka bir şeydir. O yani ne malla ne mülkle evinin güzel olması sağlanamayacak bir şeydir o vicdana.
Bir de zaten o dediğin şimdi hani evini açıyoruz, parasını veriyor, işte evini açsın parasını veriyor. Ama zaten o ev ve para da onun ona ait bir şey değil yani benim evim ya öyle düşünmemek lazım. İşte zaten aslında bu birazcık şundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani bu materyalist felsefede işte güçlü olanın ayakta kalması, insanların sürekli rekabet halinde olması, birinin birini ezerek ancak yukarı çıkması, işte ortama en iyi nasıl adapte oluruz gibi böyle vahşi bir sistemle yani vahşi bir mantıkla yaklaşıldığında zaten yani birisi gördüğünde aciz durumda olan birini hemen onun daha da aciz bir duruma gelmesini, kendinin onun daha üstünde olmasını zaten bu felsefe bunu getiriyor aslında. Ama Kur'an'da işte vicdan dediğimiz zaten onu yani bir mümin kendisinin elinde olan imkanı da Allah'ın verdiğini biliyor. Dolayısıyla Allah'ın verdiğine yani başka insanlardan nasıl sakınabilir? Zaten Allah rızası için yine onu dağıtmaktan zevk alır yani bu ahlakta.
Bir de Allah dünyayı metafizik yaratmış. İnsanların çok büyük bir kısmı onu unutuyorlar. Mesela senin söylediğin gibi şimdi sanki dışarıdan görünen haliyle mazlum bir insanı ezdiğinde o belki diyelim iş yerinde daha üst bir seviyeye çıkıyor ya da arkadaşlar arasında daha üst bir mertebe kazanıyor. Fakat aslında o Allah katında öyle olmayabilir.
Çünkü insan dışarıdan değerlendirdiği görüntülere göre bazı sebep sonuçlar sonucunda bir şeyler olduğunu.
Şimdi dediğin gibi materyalist felsefeden kaynaklanan zihniyette güçlü olanın daha üst bir seviyede olduğunu düşünebilir. Ama aslında Allah katında her zaman mazlumlar, Allah'a karşı boyun eğmiş olanlar, İnsanlara karşı kendinden fedakarlık yapanlar her zaman daha üstün tutulacaktır. Çünkü birçok ayette Allah bize müminlerin karakterini çok açık ve güzel anlatmış. Güzel ahlaklı olacaklar. Güzel ahlak nasıl oluyor? Bahsettiğim kötü karakterleri insanın ruhundan tamamen temizlemesi gerekiyor. Ve onları temizlediğinde çileyle birlikte tabii ki hocamız da hep bunu söyler. Evet. Çileyle birlikte yoğruluyor. Ahirete hazırlanıyor ve veli karakter kazanmış oluyor maşallah.
Şey diye düşünüyor olabilir bir de bizi izleyen kardeşlerimiz, seyircilerimiz. Sanki bu anlattıklarımız böyle güzel bir hayal. Yani böyle halbuki bu Kur'an'a uyulduğunda yaşanacak bir sistem. O yüzden biz İttihad-ı İslam'ı istiyoruz. O yüzden İslam Birliği için hocamız da senelerdir gayret ediyor. Biz de o yüzden senelerdir gayret ediyoruz. Çünkü
bizim bir de fiili olarak yaşadığımız
bu bizim hem fiili olarak yaşadığımız bir şey ama ferdi olarak yaşam zaten... Müslüman ahlakını yaşamak için mutlaka Müslümanların birlik içinde ve topluluk halinde yaşamaları gerekiyor. Yani tek tek zaten Kur'an'ın birçok ayeti var. Bunları mutlaka Müslüman cemiyetler içerisinde yaşanması gerekiyor. Bunun için de Müslümanların, bütün dünya Müslümanların bir araya gelip bir ittihat içerisinde olup bir birlik içerisinde olurlarsa tabii ki bu sistem yaşanabilir. Yoksa dağınık işte orada bir Müslüman, orada 10 Müslüman, öbür tarafta işte 20 Müslüman. Tabii ki bir zorluk yaşanır. O yüzden biz bir araya gelmek istiyoruz. Bir araya gelince güç bulacağı Müslümanların çok belli. O zaman bu ayetlerin hakkıyla yaşanabileceği de çok belli. Bu ayetlerin, bu anlattığımız ahlakın ve güzel ortamın bir an önce gerçekleşebilmesi için zaten İttihad-ı İslam ülkümüz var bizim. O yüzden gayret ediyoruz. Onu da yani yanlış düşünüyor olabilirler. Böyle pembe bir hayalden bahsetmiyoruz biz. Sadece yaşanması için mutlaka o birlikteliğin de sağlanması şart.
Damla'nın demin hatırlattığı konu önemliydi. Her şeyin metafizik olduğunu insanlar o kadar fazla düşünmüyorlar. Bereketi ve nimeti Allah verir. Şimdi insanların bazıları çok maddiyatçıdır. Demin hatırlattın ya Piraye. Çok maddiyatçıdır. Bunun fiilen olabileceğine o kadar inanmazlar. Yani o mutlaka çalışıp didinip veya bazı entrikalarla falan çok para kazanırsa olacağını. Halbuki Allah verirse bir insanın parası olur. Tabii ki sebepler olur bunun için ama bereketi veren mutlaka Allah'tır. Şimdi Müslümanın bereketi de böyledir. Mesela ayette geçiyor, münafıklar infak etmeyin ki dağılıp gitsinler diyor. Yani zannediyorlar ki orada parasız bırakacaklar Müslümanları. Bundan dolayı da Müslümanlar kendi aralarında dağılacaklar. Şimdi öyle değil. Müslümanlar paylaştıkça o güzel bir bereket olarak geri geliyor. Sevdiği şeyi veriyor, iyiliğe eriyor ve onun karşılığında Allah artırıyor ve artırıyor. Dünyada ve ahirette. Ha, tamam, yani zorluk içinde de yaşayabilir Müslüman maddi anlamda. Ama fiiliyatta zaten onun vicdan rahatlığı ayrı bir şey. Fakat Allah bereketini vereceğini söylüyor. Bu zaten oluyor. Bu hep olmuş yani. Her zaman o fedakarlıkta bulunan, Allah için bunu yapan insanlara.
Şükrederseniz artırırım diyor. Yani çalışma, çabalama değil, bir şükür artırmış
oluyor. Allah'a şükrediyor. Allah'tan geldiğini biliyor. Ve bunda tereddüt etmiyor. O çok önemli. Kimi insan tereddüt eder. Yani bu acaba, tamam ben bunu, bu ayete inanıyorum bu şekilde ama fiiliyatta bu acaba uygulanır bir şey mi gibi. Halbuki yani Allah vermesin. Allah'ın vaadi bu. Yani Allah vaadinden dönmez diyor Allah ayetinde.
Biz de mesela birbirimizi hiç tanımıyorduk.
Evet.
Kur'an ahlakını bilmiyorduk. Kur'an ahlakını öğrendik. Bir araya getirdi Tabii. Allah. Ve yani insanlar mesela dışarıda şaşırıyorlar ya bize. İki şey misiniz? Kardeş misiniz?
Evet.
Yani onun da sebebi o. Yani tabii, birbirimizi tabii. çok fazla seviyoruz.
Tabii ayette geçtiği gibi şeytanın Allah'a sınırım. Sizi kardeşler olarak sabahlattı diyor Allah. Ben yani yaklaşık olarak söylüyorum ayeti. Müminler kardeştirler diyor. Gerçekten Allah kan bağı olmasa bile yani insanlar arasında aslında çok yaygın bir şey. Kan bağı olmadığında tam anlamıyla bir kardeşlik olmayacak gibi düşünürler. Ama dediğin gibi imanlı yaşayan Müslümanlar da kan bağından daha da öte. Sonsuza kadar birlikte olmayı düşündüğümüz için birbirine tam kenetlenmiş bir bağ oluşturuyor Allah.
Allah'ın istediği bir ahlak zaten bu.
Tabii.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Hatem Eveli. Tabii. Veli karakterli olacak ve Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bütün acıları sonlandıracağı ile ilgili bir hadis bu. Veli karakterinden dolayı böyle oluyor. Eğer insanlar bencil olsa, egoist olsa dünyada birçok yerde görüyoruz. Zaten bundan dolayı birçok acı yaşanıyor. Veli karakterli olmamasından dolayı Allah nasıl olacağını bize gösteriyor.
Evet,
geceki sohbetimiz sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere inşallah.
Müminlerin birbirini sevmesi farzdır.